Ayrım 33, Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 367. Erika, bir şey var dedi. Biliyorum bunu. Niçin söylemiyorsun? Pierre kararsız ve sıkıntılıydı. Çocuksu tavırlarının yanı sıra bütün ruh durumunu olduğu gibi ortaya koyan bir huyu da vardı. Yatakta yatarken "yok bir şey herhalde" diye karşılık verdi. Erika dirseği üzerinde doğruldu. Perdeleri çekmiş oldukları için motel odası loştu ama yine de çevresinin boşluğunu görebiliyordu. Gittikleri bütün öteki motel odaları gibi karaktersiz, ucuz eşya ve mobilya dolu bir oda. Saatine baktı. Öğleden sonra saat 2'ydi. Pierre'in nehrin öte yanına geçecek zamanı olmadığı için Birmingham yakınlarındaki bu motele gelmişlerdi. Gökyüzü kapanıktı, öyle hava raporunda yağmur yağacağı bildirilmişti. Çizgilerini iyice görebildiği Pierre'in yüzüne çevirdi bakışlarını. Pierre gülümsedi ama Erika bunun ihtiyatlı bir gülümseme olduğunu fark etti. Erkeğin saçları karmakarışıktı. Herhalde biraz önce sevişirken kendisi yapmıştı bunu. Pierre'i gerçekten sevmeye başlamıştı. Bütün entelektüel eksikliklerine rağmen hoş bir insandı ve cinsel bakımdan Erika'nın tam aradığı bir erkekti. Ara sıra üstüne çöken küstahlığı bu erkekliğiyle bağdaşır gibiydi. Erika, haydi oyalanma diye ısrar etti. Söyle bana aklından geçenleri. Pierre yatağın yanı başındaki pantolonuna uzanarak cebinden sigara aldı. Kadının yüzüne bakmadan "bizim hakkımızda" dedi. Ne varmış bizim hakkımızda? Erkek sigarasını yakıp dumanını tavana doğru üfledi. Bundan böyle daha çok yarış alanlarında olacağım. Detroit'e eskisi gibi sık sık gelemeyeceğim. Sana bunu söylemek istiyordum. Erika'yı göstermek istemediği bir soğukluk kaplarken bir süre sustular. Sonunda kadın, "hepsi bu mu? Yoksa başka bir şey mi söylemek istiyorsun?" diye sordu. Pierre sıkıntılıydı. "Ne gibi?" "Bunu senin bilmen gerekir sanırım." "Şey, birbirimizi epey zamandır görüyoruz. Uzun bir zamandır."
"Gerçekten de çok uzun bir zaman oldu."
Erika düşmanca bir tavır takınmanın yanlış olacağını düşünerek yumuşak sesle konuşuyordu.
"Tamamı tamamına 2,5 ay oldu."
"Yok ya, hepsi bu kadar mı?" Gerçekten şaşırmışa benziyordu.
"Anlaşılan sana çok daha uzunmuş gibi geliyor."
Pierre nasılsa gülümseyebildi. "Böyle bir şey demedim."
"Peki ne demek istiyorsun şu halde?"
"Erika, işte bir süre göremeyeceğiz birbirimizi."
"Ne kadar? 1 ay mı, 6 ay mı, 1 yıl mı?
"İşlerin nasıl gittiğine bakar bu."
"Hangi işlerin?"
Pierre omuzlarını silkti.
"Erika, bu belirsiz zamanın sonunda sen mi beni arayacaksın yoksa ben mi seni?" diye diretti.
Çok ileri gittiğini anlıyordu ama onun bu hali karşısında sabrı tükenmişti artık. Pierre sesini çıkarmayınca, "yoksa bando veda etmek zamanı geldiği mi çalıyor? Kovulma mı bu? Eğer böyleyse söyle de kurtul" dedi.
Pierre eline geçen fırsatı kaçırmamaya karar vermişti.
"Evet" dedi, "böyle olduğunu söyleyebiliriz sanırım." Erika derin bir soluk aldı.
"Dürüst bir karşılık verdiğin için teşekkür ederim" dedi. "Hiç olmasa şu anda ne durumda olduğumu biliyorum."
Yakınacak bir şeyi olmadığını düşünüyordu. Bilmek istemişti ve öğrenmişti. Aslında konuşmanın başından beri Pierre'in aklından geçenleri tahmin ediyordu. Şu anda karmaşık bir takım duyguların esiriydi. Bunlardan en önde geleni, eğer bu serüven sona erecekse kendisi tarafından sona erdirileceği düşüncesine kendini alıştırmış olmasıydı. Bu yüzden gururu incinmişti şimdi. Ama şu anda ilişkiyi sona erdirmek istemediği için ayrıca bir kayıp duygusu, bir üzüntü ve geleceğin yalnızlığını da duyuyordu. Israr ya da tartışmayla bir şey elde edemeyeceğini bilecek kadar gerçekçiydi. Pierre hakkında öğrendiği şey istediği kadar kadına sahip olabildiğiydi. Kendisinden önce Pierre'in çok daha kısa sürede bıktığı kadınlar olduğunu biliyordu. Birdenbire bunlardan biri olduğunu düşününce ağlamak istedi. Ama ağlamamak için bütün gücüyle tuttu kendini. Ne kadar incindiğini ona göstererek gururunu tatmin edecek yerde ölürdü daha iyi. Soğuk bir sesle,
Bu durumda burada kalmak için fazla bir neden yok öyleyse dedi.
Pierre, hey, aklını mı kaçırdın diye bağırdı. Kadını tutmak için örtünün altından elini uzattı. Fakat Erika yataktan kaydı, elbiselerini alıp giyinmek üzere banyoya koştu. İlişkilerinin ilk günlerinde Pierre peşinden koşar, onu yakalar ve zorla yatağa sürüklerdi. Daha önce kavga ettikleri birkaç kere böyle olmuştu. Erika kalkmasını bekleyerek umutlandıysa da erkek yerinden bile kımıldamadı. Erika banyodan çıktığı zaman Pierre de giyinmişti. Hafifçe birbirlerini öptükten sonra ayrıldılar. Pierre arabasına atladığı gibi gaza basıp gözden kayboldu. Erika kendi arabasıyla ağır ağır onun peşinden yola düştü. Pierre'i son olarak kendisine bir dönemeçte el sallayıp gülümserken gördü. Az sonra Pierre'in arabası gözden kaybolmuştu. Ne yapacağını bilmeden bir süre dolaştı oralarda. Saat 3'e geliyor ve yağmur yağıyordu. Nereye gidebilirdi? Ne yapabilirdi? Gününün geri kalan bölümünde, hayatının geri kalan bölümünde. Birdenbire motelde içinde biriktirdiği bütün hayal kırıklığı, acılık, gururunun incinmesi sel gibi boşanıverdi. Gözlerinden yaşlar akarken umutsuzluk içindeydi. Nereye gittiğini düşünmeden arabayı Birmingham sokaklarında sürüyordu. Gitmek istemediği yerlerden biri de Quarton Lake'deki evdi. Orada pek çok anılar, bitmemiş işler, şimdi yüklenemeyeceği pek çok sorun vardı. Birkaç köşe daha döndükten sonra hayretle Troy'da, Somerset Mall'da hemen hemen bir yıl önce ilk defa olarak hırsızlık yaptığı mağazanın yakınlarında olduğunu fark etti. Zeka, el çabukluğu ve sinirlerine hakim olmanın pek çok yerde faydalı olacağını ilk kez orada öğrenmişti. Arabayı park ederek üstü kapalı alışveriş alanına doğru yürüdü. İçeri girince yüzünden akan yağmur damlalarını ve gözyaşlarını sildi. Çarşıdaki mağazaların çoğu doluydu. Erika birçok mağazaya girerek Bali ayakkabılarına, Faust Schwarz oyuncaklarına, bir butiğin çeşitli mallarına baktı. Aslında sadece bakıyordu. Gördüklerinin hiçbirini istediği yoktu. Sıkıntısı da gittikçe artıyordu. Bir çantacı mağazasından çıkarken gözüne bir evrak çantası ilişti birdenbire. İngiliz malı deriden yapılmış parlak kahverengi bir çantaydı bu. Mağazanın arka taraflarında üstü camlı bir masanın üzerindeydi. Erika'nın gözleri mağazanın içinde dolaştı, sonra anlaşılmaz bir şekilde yine oraya döndü. Bir evrak çantasına sahip olmam için hiçbir neden yok diye düşündü. Hiçbir zaman böyle bir çantası olmamıştı, olmayacaktı da. Üstelik evrak çantası nefret ettiği pek çok şeyin bir sembolüydü kendisi için. Akşam eve getirilen işlerin egemenliği, Adam'ın çantasını açıp çalıştığı akşamlar, karısı ile paylaşmadığı sayısız saatler. Ama kendisi çantayı yine de, üstelik şu anda mantıksızca bile olsa istiyordu, almaya kararlıydı da. Belki de Adam'a bir ayrılış hediyesi olarak veririm diye düşündü. Ama para ödemek gerekli miydi bunun için? Ödeyecek parası vardı. Ama başka zamanlarda büyük bir ustalık göstererek yaptığı gibi bunu da alıp gitmesi daha bir meydan okuma olmaz mıydı? Gününe bir hava katmış olacaktı böylece. Zaten sıkıntılı bir gün geçirmişti. Başka şeylere bakıyormuş gibi mağazayı gözleriyle kolaçan etti. Bir şey çaldığı başka zamanlarda olduğu gibi heyecanlandığını hissediyordu. Korku ve yüreklilik karışımı olağanüstü zevk veren bir duyguydu bu. Biri kız, ikisi erkek, 3 satıcı vardı. Erkeklerin biri yaşlıydı ve büyük bir ihtimalle mağazanın müdürüydü. Üçü de müşterilerle uğraşıyorlardı. Erika'dan başka 3-4 kişi de ortalıkta dolaşıp duruyorlardı. Büyük ana tipli bir kadın bavulların üstündeki fiyat etiketlerini gözden geçiriyordu. Erika ağır ağır evrak çantasının bulunduğu masanın yanından geçti. Sanki ilk defa görüyormuş gibi elini alıp altına üstüne baktı. Bunu yaparken geriye attığı bir bakış her 3 satıcının da kendi işleriyle meşgul olduklarını göstermeye yetmişti. Yine çantayı gözden geçirirmiş gibi yaparak içine açtı, dışındaki iki etiketi çantanın içine sokarak kapattı, sonra çantayı yerine koyarmış gibi indirdi ama masanın üstüne bırakmayarak hala elinde olduğu halde aşağı kaydırdı, sonra çevresine baktı. Ortalıkta dolaşanlardan ikisi gitmişlerdi. Satıcılardan biri yeni bir müşteriyle konuşuyordu, başkaca bir değişiklik yoktu. Erika hiç acele etmeden çantayı elinde sallayarak mağazanın kapısına doğru yürüdü. Kapının önünde üstü kapalı yol vardı. Yolun üstünde de üniformalı bir çarşı bekçisi görünüyordu. Ama adam sırtını mağazaya çevirmiş küçük bir çocukla konuşmaktaydı. Bekçi Erika'yı görse bile bir kere mağazadan çıktıktan sonra şüpheyi çekecek bir şey olmayacaktı ki. Kapıya yaklaştı. Kimse kendisini durdurmamış, hatta kendisiyle konuşmamıştı bile. Gerçekten de çok kolaydı bu iş. Bir dakika. Tam arkasından geliyordu bu sert ses. Şaşıran Erika döndü. Bu bavul etiketlerine bakan büyük ana tipli yaşlı kadındı. Ama şimdi artık öyle bir görünüşü yoktu. Sert bakışlı gözleri, kasılmış dudakları ile bakıyordu kendisine. Erika'ya doğru yönelirken mağaza müdürüne seslendi. Bay Yancy, bu tarafa. Erika birden bileğini sıkıca kavrandığını fark etti. Elini kurtarmaya çalışınca bileğini tutan el daha da sıkıldı. Birden korkuya kapılarak bırakın beni dedi. Diğer kadın sus diye emretti. 40 yaşlarına kadar vardı. Yaşlı görünüşü giyinişinden geliyordu. Ben bir dedektifim. Sen de hırsızlık yaparken yakalandın. Müdür gelince bu kadın şu anda elinde tuttuğu çantayı çaldı dedi. Kapıdan çıkarken yakaladım kendisini. Pekala, arkaya gidelim. Adamın davranışı da kadınınki gibi duygusuzdu. Sanki ne yapacağını bilen ve hiç de hoş olmayan bir görevi sonuna kadar götürmek isteyen bir durumu vardı. Erika'nın yüzüne doğru dürüst bakmadığı için Erika kendisini şimdiden bir suçlu gibi yüzsüz hissediyordu. Kadın dedektif, ne söylediğini duydun ya dedi. Mağazanın arkasına doğru başını sallayarak Erika'nın bileğinden çekti. Hayır, hayır. Erika yerinden kımıldamıyordu. Yanlışınız var. Kadın dedektif, kızım senin gibiler yanılır, bizler değil dedi. Adama dönerek hiç bunu söylemeyene rastladın mı diye sordu. Müdür sıkıntılıydı. Erika yüksek sesle konuşmuştu. Mağazadaki herkes onları seyrediyordu şimdi. Adam bu sahnenin bir an önce ortadan kalkmasını istediği için başıydı işaret etti. İşte Erika en büyük hatasını bu an yapmıştı. O ikisinin peşinden ses çıkarmadan gitmiş olsaydı bundan sonraki işlem normale uygun bir şekilde sürüp gidecekti. Önce belki de biraz sert olarak kadın dedektif tarafından sorguya çekilecek ve sonra büyük bir ihtimalle suçunu kabul edip affedilmesini dileyecekti. Sorgu sırasında kocasının otomobil sanayinin yöneticilerinden biri olduğunu söyleyecekti. Suçunu kabul ettikten sonra kendisinden imzalı bir itirafname istenecekti. Bunu da bütün istememesine rağmen kendi yazısıyla yazacaktı. Bundan sonra evine gitmesine izin verilecek ve olay burada kapanacaktı. Erika'nın itirafnamesi mağaza müdürü tarafından Perakendeci Tüccarlar Birliği'nin araştırma bürosuna gönderilecekti. Eğer bundan önce bu tür bir suç işlemiş olduğu ortaya çıkarsa mahkeme önüne çıkarılması söz konusu olabilirdi. Ama işlenen suç ilk suçsa, ki Erika'nın durumu böyleydi, başkaca hiçbir işlem yapılmayacaktı. Detroit'in banliyölerindeki mağazalar, hele Birmingham ve Bloomfield Hills'tekiler, hali vakti yerinde kadınların hiç ihtiyaçları olmayan malları çalmalarına alışkındılar. Mağaza sahiplerinin psikolog olmaları gerekmiyorsa da pek çoğu bu çeşit hırsızlıkların ardında cinsel tatminsizlik, yalnızlık ve ilgi ihtiyacı yattığını biliyorlardı. Bütün bu şartlar otomobil sanayi yöneticilerinin eşlerinin durumlarına uyardı. Mağaza sahiplerinin çok iyi bildikleri bir başka noktada oto sanayiinde ileri gelenlerin adlarının böyle işlere karışmasının kendilerine faydadan çok zarar getireceğiydi. Bunlar bir klan meydana getirmişlerdi. Birisine karşı harekete geçen bir mağazayı hepsi birden boykot edebilirlerdi. Bunun için perakendeci mağazalar başka başka yollara başvurmayı tercih ederlerdi. Suçu işleyen bu işi yaptığı sırada görülmüş ve tanınmışsa aldığı mallar için kendisine bir fatura gönderilirdi. Genellikle bu faturalar hiç ses çıkarılmadan ödenirdi. Kimliğinin sonradan ortaya çıkması durumunda da yine aynı şekilde fatura çıkarılırdı. Tutuklanmak korkusu ve sert bir şekilde yapılan sorgu o kimseyi bir daha hayatı boyunca bu suçu işlemeye tövbe ettirmeye yeterliydi. Ama hangi yolu kullanırlarsa kullansınlar, Detroit'li mağaza sahiplerinin düsturları gizlilik ve tedbirlilikti. Korkudan ve umutsuzluktan paniğe tutulmuş olan Erika bu sakin uzlaşma yollarının kapısını kapatmıştı. Bileğini kadın dedektifin elinden bir çekişte kurtararak elinde hala çaldığı çanta olduğu halde koşmaya başladı. Şaşıran dedektif ve mağaza müdürü bir an arkasından baka kaldılar. İlk kendine gelen kadın oldu. Erika'nın peşinden koşarak "Durdurun şu kadını, tutun şunu, hırsız var!" diye bağırmaya başladı. Çarşıda bir çocukla konuşmakta olan üniformalı bekçi bağıranlara baktı. Kadın dedektif onu görünce "Şu kadını yakala!" diye emretti. "Şu kaçan kadın, hemen tutuklu onu. Elindeki çantayı çaldı." Bekçi herkes başını çevirmiş kendisine bakarken Erika'nın peşinden koştu. Gürültüyü işiten mağazalardan dışarı fırlamıştı. Ama kimse Erika'yı durdurmaya çalışmıyordu. Erika çarşının çıkış kapısına doğru yaklaşıyordu. O korkunç bağırışmalar, kendisi geçtikçe yüzüne bakan insanlar, arkasından kendisini kovalayan ve gittikçe yaklaşan ayak sesleri bir kabus gibi geliyordu Erika'ya. Gerçekten oluyor muydu bu? Hayır, olamazdı. Bir an sonra uyanacaktı herhalde. Ama uyanacağı yerde çarşının büyük dış kapısına varmıştı bile. Kapıyı kuvvetle ittiği halde insanı çıldırtacak bir yavaşlıkla açılıyordu. Birden kendini dışarıda yağmur altında buldu. Arabası birkaç adım ötede park yerindeydi. Yüreği güm güm atıyordu. Korkudan ve koşmadan soluk soluğaydı. Büyük bir tarih eseri olarak arabasını kilitlemediğini hatırladı. Çaldığı çantayı kolunun altına sıkıştırarak titreyen ellerle çantasını açıp anahtarını aradı. Çantadan bir takım şeyler düştü yere. Erika bunlara boş verip anahtarı buldu. Kontak anahtarı elinde kapıya doğru yaklaşırken genç ve iri yarı bekçinin birkaç metre ötesinde durduğunu fark etti. Kadın dedektif de hemen onun peşindeydi. Erika bu işi başaramayacağını anladı. Adam kendisine yetişmeden arabaya girmesi, kontak anahtarını yerine sokup çevirmesi ve son hızla oradan fırlaması gerekiyordu. Sonucun şimdi daha berbat olacağını fark edince korkusu artmış, umutsuzluğa düşmüştü. Tam o sırada bekçi birdenbire ayağı kayıp düşüverdi. Bir an düştüğü yerde kaldı, sonra toparlandı. Bu Erika'ya gereken zamanı vermişti. Arabaya atladı, motoru çalıştırdı ve fırtına gibi sürdü gitti. Ama daha park yerinden çıkmadan yeni bir kuşku kemirmeye başlamıştı yüreğini. Peşinden gelenler plakasını tespit etmişler miydi? Etmişlerdi. Üstelik arabanın tam bir tarifini de veriyorlardı. Son model üstü açık, kış ayında bahar çiçeği gibi kıpkırmızı bir araba. Bu da yetmezmiş gibi Erika'nın çantasından dökülen ve toplamadığı şeyler arasında içinde kredi kartları bulunan bir cüzdan da vardı. Kadın dedektif yerden bunları toplarken bekçi de üniforması ıslak ve çamurlu, ayağı burkulmuş, topallaya topallaya polise haber vermek için telefona gidiyordu. Bu öylesine gülünçlenecek kadar kolaydı ki iki polis Erika'yı arabasından alıp kendi arabalarına sokarlarken sırıtıyorlardı. Bir iki dakika önce polis arabası sessiz sedasız ne ışığını ne de sirenini kullanmadan Erika'nın arabasının yanına yaklaşmış ve polislerden biri durması için kadına işaret etmişti. Erika hemen durmuştu. Bundan başka yapacağı her şeyin çılgınlık olacağını biliyordu. Aslında kaçmakla en büyük çılgınlığı yapmıştı. Her ikisi de genç olan polisler sessiz ve saygılı kimselerdi. Erika mağazadaki o düşman tavırlı kadın dedektifin karşısında olduğundan daha az tehlikede hissediyordu kendisini. Hem artık kendisini olayların gidişine bırakmış durumdaydı. Başına büyük bir felaket getirdiğini biliyordu. Bunu değiştiremeyeceği için ne yapsa ne söylese önleyemeyecekti.
Polislerden biri sizi karakola götüreceğiz bayan dedi. Arabanızı arkadaşım sürecek. Peki.
Erika polisin arka kapısını açtığı polis arabasından içeri girdi ve sonra içerisini sanki bir hücreymiş gibi parmaklıklı olduğunu görünce bir köşeye büzüldü kaldı. Polis onun duraksadığını görmüştü. Yasalar böyle diye açıkladı. Elimde olsa sizi öne alırdım ama o zaman herhalde beni arkaya atarlardı.
Erika hafifçe gülümseyebildi. Anlaşılan iki polis memuru da onun büyük bir suç işlediğinin farkındaydılar.
Aynı polis memuru daha önce tutuklanmış mıydınız diye sordu.
Erika başını salladı. Ben de öyle sanmıştım aslında. İlk birkaç kereden sonra hiç de önemsenecek bir şey değil bu. Yani güçlük çıkarmayan insanlar için demek istedim.
Erika içeri girince kapı gürültüyle kapandı ve kilitlendi. Karakola girince sadece çiğni yerlerin, cilalı masaların farkına vardı. Çevresinde başka bir şey görecek gözü yoktu. Mağazada olup bitenler hakkında kendisine sorular sordular.
Erika her şeyi açıkça söylemiş, kaçınma zamanının geçtiğini anlamıştı.
Her ikisi de düşman tavırlı olan kadın dedektif ve çarşı bekçisi ile yüzleştirildi. Çaldığı çantayı gösterirken bunu neden istemiş olduğunu düşünüyordu. Daha sonra itiraf namesini imzaladıktan sonra kocasına ya da avukatına telefon etmek isteyip istemediğini sordular.
İstemediğini söyledi.
Bundan sonra karakolun arkasındaki penceresi demir parmaklıklı küçük bir odaya kilitlediler Erika'yı.
Yalnızdı artık.
33. ayrımın sonu. Sayfa 377.